Merhaba arkadaşlar. Bundan sonra YouTube üzerinde böyle size statik bir resim göstereceğimizi, bizim çirkin yüzlerimizle sizi muhatap etmeyi etmeyi düşündük. Düşündük ne yapsak diye aklımıza bu harika fikir geldi. Bu podcast'i aynı zamanda Spotify'da da artık indirebiliyorsunuz zaten. Biliyorsunuz bunu. Birçok abonemiz. Aslında trafiğimizin büyük bir kısmı da oradan geliyor. Artık SoundCloud yok. SoundCloud'ı kapatıyoruz. Ama bunun dışında Spotify, iTunes üzerinden bu kaydı sadece ses olarak dinleyebileceksiniz. Eskisi gibi. Hatta belki açılış müziği bile koyarız. Bilmiyorum. Koyar mıyız?
Deneyelim ya. Bence
çalarız belki.
Flüt.
Flüt? Flütçümüz yok bugün. Flütçümüz askeri bandoya katıldı şu anda. Vatani görevini yapıyor. Gazze'de.
Gerçekten öyle abi bu arada.
Evet evet. Değil mi? Nerede o? Gazze'de değil. Ramallah'ta.
Ramallah'ta.
Yazık. Fırat'a buradan sevgilerimizi sunuyoruz o zaman. Bu arada Barış vardı. Barış gelmedi bugün.
Barış'ın bugün içerisinde acilen bir iş çıktı. Acilen bir iş çıktı dedim. Yük testi koşacaklar. O yüzden anladım. Gelemediler. Şu an yük testi koşuyorlar.
Şu anda sırtında yüklerle.
Kara Cuma'ya hazırlanıyor herkes değil mi?
Evet.
Oo, evet.
Herkes. Sizde herkes. Var mı bir gün öyle bir şey? Bir gün Özgen.
Yok abi yani temizlik artmıyor. Kara Cuma aldık diye biz öyle çıktık.
Siz şeyden Christmas'tan sonra. Yeni yıldan sonra sizde.
Belki dolaylı bir etkisi olurdu. Direkt etkisi yok.
Peki.
İlk defa Kara Cuma'da kafamın rahat olacağı bir firmada çalışıyorum lan. İyiymiş.
Keyfin çıkar.
düşünsün. Daha da nasılsınız? O zaman.
Kara Cuma'yı nasıl scale ediyorsunuz?
Kara Cuma zor ya skel etmek.
Abi dayayacaklar makine işte. Nasıl skel edilir ki başka?
Demiş,
koştur.
Demişken Terraform'dan bahsedelim mi Deniz?
İşte
ha,
oraya
evet, bahsedelim. Şimdi şey yapmak gerekirse Code Fiction ailesi olarak da uzandır enerjimizi podcastlere vermiştik ama yeniden bir coding gazına geldik ve bağımsız projelere giriştik birbirimizden bağımsız şekilde. Öncelikle neler yaptığımızdan bahsediyorum. Hızlı konuşarak anlatıyorum bunu. Bir kere şey yaptık artık hani bizim YouTube'muş, Twitter'mış, işte Simplecast falan bir sürü datamız var. Statistik datamız var. Bunları göstermek için bir tane platform tasarladık. Ve burada da GraphQL ve React kullandık. Burada birazdan Mert size gösterecek nasıl yaptığımızı. Güzel bir şey oldu. Bunu hem takipçilerimizle paylaşacağız. Hem de yani bizim için de aydınlatıcı bir bilgi oldu. Onun haricinde ne yaptık arkadaşlar? Aslında sizin gördüğünüz Code Fiction sitesi bizim sitemiz değil. Simplecast'in bize sunduğu bir CMS ekranından şey yapıyor ama biz bir takım SSL ve kendi domainimiz gözüksün gibi endişelerimizden dolayı bir tane reverse proxy projesi yaptık. Bunu da Lambda'da yaptık. Sonra dedik ki biz buna resource'ları niye Terraform'la yaratmayalım? Hem öğrenmiş oluruz diye. Ondan sonra oradaki resource'ları Terraform'la yarattığımız bir proje yaptık. Sonrasında Mert'in şöyle fikri oldu. Amazon'da bir sürü resource'umuz var. Bunları niye hepsini Terraform'la bir repo'da paylaşmayalım? İnsanlar da şey yapsınlar, nasiplensinler. Belki yani benzer projeler yapanlar direkt oradaki Terraform template'lerini kullanabilirler dedik. O proje oraya evrildi. Biz bir tane daha bölüm yapacağız. Hani bunu nasıl detaylı yaptığımızla ilgili bir nasıl yapılır gibi bir bölüm yapacağız.
Patreon'a özel.
Patreon'a özel belirtelim. Böyle şey olmuş.
Aklınız fikriniz parada. Aklınız fikriniz parada.
Bir şey sorabilir miyim?
Tabii.
Bir şey sorabilir miyim? Ben geçenlerde okuyordum Terraform'u da bu public olan oradaki template'ların olduğu repo'da mı paylaşılacak Code Fiction'ın da setup'ı?
Çünkü mesela Amazon işte şey yapıyor. En iyi işte mesela diyelim işte x80'de scale olacak bir şey yapmak istiyorsun. Amazon orada paylaşıyor mesela optimum setup'ı ya da best practice'ı. Biz de o öyle bir ortamda mı paylaşacağız kendi setup'ımızı? Nasıl olacak o? Olacak da olacak.
Yani aslında GitHub'da resource'larımızı nasıl oluşturduğumuzu paylaşacağız. Terraform'un sorunu anlayamadım.
Yok. Hayır abi. Terraform'un kendi repozitorisi var paylaştıkları da. Onu merak ediyorum.
Best practice'leri. Tabii oradaki best practice'leri uyarak aslında daha spesifik olarak mesela .NET Core'la Lambda nasıl yaratırsın gibi örnekler veya işte bu diğer resource'larımızı nasıl yaratırsın gibi şeyler var. Oradakiler birazcık daha soyut şeyler üzerinden gidiyorlar. Şu şekilde scale et, bu şekilde yap gibi.
Yani aslında birazcık daha böyle masterclass gibi olacak. Yani günün sonunda bunu tamamladığımız zaman. Bir taraftan da şimdi aslında bu infrastructure as a code kavramı Türkiye'de bayağı yabancı. Yani zaten herkes şimdi cloud kullanmaya başladı. Yavaş yavaş belki ihtiyacı hissetmeye başladılar ama benim konuştuğum herkes konsol üzerinden bunları yönetiyor hala da. Bu bayağı sıkıntılı bir şey. Biz de artık bunun problemi sıkıntısını yaşamaya başladık. Çünkü İrgin gidiyor Frankfurt'ta resource yaratıyor. Ben gidiyorum İrlanda'da yaratmışım. Birisi Londra'da yaratmış. Kim yaratmış bilmiyorum ama birkaç tane daha orada Lambda function var. Dolayısıyla bunları birazcık daha standarda çekmek. Yani belli bir standardımız olsun ve nasıl takip ettiğimizi bilelim diye best practice'leri uygulamaya başlayacağız. Aslında bunun da bir örneği olacak. Yani bu repo'yu yakında bitirdikten sonra open source yapacağız. Open source yaptığımız zaman herkes bunu alıp istediği gibi gönlünce kopyalayıp kendi firmasına uygulayabilecek. Aslında yapmak istediğim şey bu. Bununla ilgili ayrı bölümler olacak zaten. Geleceğiz onlara. Ben şeye geçeyim mi? Dashboard'a.
Aç abi. Bu arada benim dediğim register.terraform.io'ymuş abi. Orada pek çok paylaşılan hazır template var. Ben oradan bahsediyordum.
Biz aslında modüller... Aslında şöyle bir sneak peek yapabilirim size. Çok kısa. Ekranımı görebiliyor musunuz?
Şu an değil.
Yok. Gelmedi.
Tabii, paylaşmadım çünkü sizinle.
Hala seni görüyoruz.
Daha ne istiyorsun? Şimdi aslında şöyle birazcık başladık şu anda. Lambda resource'unu oluşturuyordum. Modüllerini daha çok şey yapıyorum yani şu anda yaratıyorum. şu anda bu oluşturduğum resource şey mesela. Nasıl diyeyim? Aslında şöyle. Terraform üzerinde bir proje tasarlarken yapılan şey şu genelde. Öncelikle modüller yaratıyorsun. Yani her bir resource'un çünkü birden yani aslında her bir servisin ya da projenin birden fazla resource'u ya da birden fazla ihtiyacı olabiliyor. Mesela işte bir Lambda function'ın sadece Lambda function değil bir de S3 bucket'ı vesairesi de oluyor. Aslında birazcık bunun üzerine kurulu bu şey, yapı. Önce modüller oluşturuyorsun. Bu şeyin aslında HashiCorp'un önerdiği bir best practice. Ondan sonra her bir şey için, environment için proje altları yani proje adı altında farklı o modülleri yarattığın modülleri kullanıyorsun. Aslında modül dediğimiz şey bizim için projeler. Aslında böyle bir şey şu anda kafamızdaki şey bu. Ama burada kullanırken şu anda biz tabii ki AWS özelindeki resource'ları kullandığımız için AWS provider'ını ve onun özelliklerini kullanıyoruz ama daha bu henüz bitmedi. Bunun üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Yani bu aslında HashiCorp'un önerdiği bir best practice. Bunu bu şekilde kodunuzu yönetin diyorlar bize. Diğer taraftan çalışmalarımızdan bir tanesi de aslında Deniz'in aslında çok güzel özetlediği gibi bizim bir sürü şu anda şeyde içeriğimiz var ve bu içeriklerin hepsini ortak bir yerden yönetmek istiyoruz. Bunun için bir GraphQL servisiyle başladık aslında. Bu nedir? İşte mesela podcastlerimiz var. Podcast'in her bir bölümü için mesela şu anda kullandığımız bir Simplecast adında bir podcast platformu var. Bu podcast platformunun API'leri var. İşte bir HTTP request yaparak episode'ların yani bütün bölümlerin listesini alabiliyorsun. Ondan sonra her bölüm için ayrı ayrı HTTP request'ler yaparak her bir bölümün istatistiklerini alabiliyorsun. Dolayısıyla bunu bir dashboard'da bir ön yüzde gösterelim ve hani hem dinleyicilerimize hem de sponsorlarımıza bunu bir şekilde sunabilelim diye aslında bir dashboard hazırlığına başladık ama bunu yapmaya başlamadan önce GraphQL kullanalım dedik. GraphQL'in bize ne faydası oldu? Şu anda mesela 50 tane ya da 100 tane HTTP request'le yaratacağımız şeyi tek bir request'le yaratma imkanımız oldu. Nasıl yapıyoruz? İşte podcast'lerin episodlarını ve her bir episodun ismini ve işte ne kadar uzunluğunu alabiliyoruz ve bunun yanı sıra her birinin statlarını almak istediğimizde mesela toplam dinlenme oranlarını tek bir query yaparak normal şartlar altında bir request, HTTP request podcast almak için, ikinci HTTP request episodları almak için, ondan sonra her episod başına şu anda 62 episod var. 62 tane HTTP request daha yapmamız gerekiyor. Bunu yapmak yerine biz şeyi kullandık. GraphQL yaptık ve şu anda bunlar sunucu tarafında çalışıyor. Yani ben bu request'i gönderdiğim zaman sunucu aslında 65 tane HTTP request yapıp bana sonucu veriyor. Ama ben client side'dan baktığım zaman sadece tek bir request göndermiş oluyorum. Dolayısıyla sayfa açılırken gönderdiğim bir request bana bütün her şeyi yüklemiş oluyor. Böyle bir avantajı oluyor. Bir de bunun yanına tabii şeyleri de ekleyebiliyorum. Mesela YouTube'daki içeriklerimizi de almak istersek, mesela istatistiklerini alalım, view count'ını alalım. Mesela bunu çalıştığım zaman toplamda YouTube'da kaç tane işte mesela şu podcast'leri görebiliyoruz. Artık bunun yanı sıra da YouTube'daki içeriklerin toplamda kaç defa izlendiğini de görebiliyoruz. Yani 44.422 defa hepsi izlenmiş. İstersen bunu işte daha detaylı bir şekilde alıp videolara da bölebiliyorum. Ve her bir video için tek tek request yine gönderebiliyorum mesela. Bunların hepsini burada yönetebiliyorum. Böyle bir bize şey sağlamış oluyor aslında. Ve bunların hepsini, işin en güzel tarafı tabii ki, bunların hepsini şeyle görebiliyoruz. Böyle bir autocomplete'le, yani daha şeyi yazarken, query'yi tasarlarken nasıl bir query yapacağımı, hangi özellikleri olduğunu ve ne geri döneceğini her şeyle tek bir request'te alabiliyorum. Bize böyle bir avantaj sağladı. Bunun çıktısı olarak da bu dashboard'u ürettik aslında. Bu dashboard'u ilk çalıştırdığımız zaman aslında bir tane GraphQL sorgusu atıyor. Bunu React'le yazdık. Apollo client kullandık. Bir tane HTTP request gönderiyor sunucu tarafına ve bütün istatistikleri alıyor. Ve işte burada daha farklı şeyler yapabiliyoruz. Mesela aylık dinlenme oranlarını, mesela işte geçen ay ne kadar dinlenmişiz, bu ay ne kadar dinlenmişiz. Mesela bu ay toplamda 3566, geçen ay 5418 defa dinlenmişiz. İşte bunu daha da detaylandırıp mesela her bir bölümün YouTube'da ve şeyde kaç defa izlenmiş, bunların hepsini bir daha sunucuya gitmeden tamamen istemci tarafında yönetimini yapabiliyoruz. Böyle avantajlar bize sağlamış oluyor. Ve bunun aslında nasıl yapıyoruz? Bu repo'yu bilmiyorum açacak mıyız ama belki hani birazcık daha toparlarsak elini yüzünü, yakında bunu da bir open source proje olarak belki açarız. Herkese erişimi sağlarız. Bir ufak tefek çözmemiz gereken güvenlik sorunları var. Onlar tamamlandıktan sonra bunlara muhtemelen açacağız diye tahmin ediyorum. Bir tane React uygulamamız var. React uygulamamızın aslında ilk yaptığı şey bir HTTP request yaratmak. Apollo için bir GraphQL sorgusu yaratmak. Şu wrapper aslında bizim komponentimizi, app komponentini dashboard query ile sarıyor. Ve onu props olarak dataya ekliyor. Ve artık datasını biz bunu results olarak, dashboard olarak veriyoruz bu komponente. Ve bu komponent altındaki diğer komponentlere bu datayı nasıl dağıtıyorsa dağıtıyor. Bu şekilde bir yapı hazırladık. Böylelikle her şey tamamen datadan bağımsız. Yani bir kere HTTP request yaptıktan sonra geri kalan her şey artık tamamen binding'e bağlı. Örneğin mesela burada dashboard'a baktığımız zaman result'ın içinde Twitter, Overtime, Series, Podcast, YouTube geliyor ve bunları gerekli komponentlere gönderiyoruz ve onlar onu render ediyorlar şeklinde tasarladık. Bu kadar. Bu şeyde.
Solukta anlattın.
Vallahi.
Server tarafından bahsetsene az.
Server tarafından da bahsedeyim peki. Sunucu tarafı aslında çok basit arkadaşlar. Apollo server'ı kullandık. Apollo GraphQL server'ı kullandık. Bu kadar aslında server kodu baktığın zaman. Yani bootstrap eden kısım bu kadar. Bir Apollo server var. Resolver'ları ve type definition'larını, yani schema'yı veriyoruz ve bunu host et diyoruz. Bu da onu host ediyor. Aslında yaptığı şey bu. Schema tarafında bir index.js var. Burada bizim bütün schema'mız var. Yani bu sorguları bize aslında autocomplete olarak oluşturan GraphQL type'ları ve işte sorgu cinsleri ya da mutation'ları burada. Bunların her birine karşılık gelen de resolver'lar var. Aslında yaptığımız şey günün sonunda işte YouTube resolver'ı ya da işte podcast resolver'ı ya da işte Twitter resolver'ı gibi farklı client'larımız var burada. bu clientler üzerinden HTTP request yaparak bunları buradan bilgileri toplayıp geriye döndürüyoruz ve ondan sonra her şey aslında çalışmış oluyor. Yani aslında GraphQL'e bir solgu geldiği zaman podcastleri getir dediği zaman podcast'in resolver'ı tetikleniyor. Podcast'in altında episode'lar da isteniyorsa bundan sonra episode'ların resolver'ını çağırıyor. Bunların hepsini bu yöneten mekanizma Apollo Server, GraphQL Server'ı. Ama bunun arkasındaki bütün client'ları biz yazdık. Aslında bu nerede kullanılıyor en güzel? Microservice'leriniz çok fazla varsa, işte çok fazla HTTP request gönderiyorsanız client tarafından, sunucu tarafından bir microservice altyapınız varsa, GraphQL gibi bir şeyi önüne koyduğunuz zaman aslında microservice'lerinizi tamamen org merkezi bir noktadan yönetmiş oluyorsunuz. Bir avantajı da ne oluyor? Her bir HTTP request için yeni yeni kontratlar, yani ön yüzün başka yeni bir ihtiyacı olduğu zaman sunucu tarafını değiştirmiyorsun. Bir kere yazıyorsun bunu. Verebileceğin bütün verileri sağlıyorsun. Arkasından artık client side istediği değişiklikleri kendi tarafında yapıp bunların hepsini sunucu tarafına gönderiyor. Aslında bu şekilde çalışıyor şu anda. Henüz bitmedi ama içeriklerimiz burada. Bunların hepsini Amazon Cloud'da yönetiyoruz şu anda. Amazon Cloud üzerinde çalışıyor. Bir S3 bucket aslında günün sonunda. Ve bu gibi detayları alabiliyoruz. Mesela işte episode başına ne kadar dinlenmiş. Mesela şimdi o da gelecek. Bu arada yavaş olmasının sebebi benim şeyimden kaynaklı. Şu anda kayıt yapıyor olmamdan kaynaklı. Mesela Incident Management bölümü. İşte YouTube'u henüz bulamadı. Herhalde orada bir şey var. 410 defa. 410 defa dinlenmiş mesela. İşte gün be gün ne kadar dinlendiğini buradan merkezi bir dashboard'tan görebiliyoruz. YouTube'da gelmiş olsaydı YouTube verilerini de buraya atabiliyorduk aynı şekilde. Ve bunların hepsi tek bir query ile gerçekleşmiş oluyor. İşin en güzel tarafı burada.
Bu verileri transparan yapacağız mı abi?
İşte onu, mı yani Pablo'ya? Onu bilmiyorum henüz.
Codebase'den bahsetmiyorum. Dinlenme sayılarından bahsediyorum.
Aha, onu bilmiyorum.
Tamam.
Abi şu an zaten açmış olduk. URL gözüktü yani.
Evet, ben de fark ettim de. Canın sağ olsun.
Yapacak bir şey yok. Sonuçta dinleyicilerimiz, canımız.
If IP.
Evet, bu kadar. Son zamanlarda bunlarla uğraşıyorduk yani. Böyle geceleri gereksiz.
Bir kedi girdi ekrana, ben ona daldım. Onur falan şu an kedi sorunu var, onunla uğraşıyor.
Bir kedi gördüm sanki.
Kuyruksuz muydu o?
Evet, kuyruksuz o. Bu kuyruksuz.
İşte yani böyle evet. Böyle şeylerle uğraşarak aslında insan hayatta kalmaya çalışıyor bir taraftan. Böyle değişik yani mesela bir yazıcı aslında en kıymetli şeyi yetkinliği. Eğer çalıştığın yerde mesela ben Angular çalıştım önceki firmamda. Şimdi React burada çalışacağım ama mesela bunu React'te yapmam istememin sebebi aslında farklı bir şey deneyimlemekti. Yani React'ın nasıl çalıştığını anlayabilmekti. Birazcık daha böyle o konuyu tecrübe etmekti ve ben bayağı beğendim mesela şu anda. Bakış açımı biraz değiştirdi benim. Çok da kolay bir şekilde geliştirdik bunu. Aynı şekilde böyle bir GraphQL daha önceden yapmıştım ama hani böyle farklı API'lerle değil daha çok database'den veri çekiyorduk. Bu da değişik bir tecrübe oldu benim için. Yani aslında yazılımcının sürekli hayatta kalabilmeye devam etmesi için böyle farklı şeylere bulaşması gerekiyor. Çünkü firmada mecburen belli bir cenderenin içine giriyorsun. Aynı codebase, aynı infrastructure, aynı insanlar, aynı tasarım kalıpları bir noktadan sonra insanı biraz tabii ki yoruyor. Güzel bağladın mı?
Bir şey öğrenmenin en güzel yöntemi bu ya. Ufak tefek projelerle uğraşmak bana kalırsa.
Değil mi abi? Production'a çıkmazsan olmuyor yani.
Evet evet. O production'ın tecrübesi bambaşka gerçekten.
Kesinlikle katılıyorum.
Bir de size de şey gibi gelmiyor mu ya? Code Fiction olarak küçük bir yazılım evinden daha fazla proje yapıyor gibi hissetmiyor musunuz? Telefon diyoruz, React diyoruz. Geçmişte de bir sürü proje yaptık. Kitap çevirmeye çalıştık falan böyle. Bayağı kendi çapımızda bir şeyler üretmeye çalışıyoruz yine. Fena değiliz yani.
Biraz kendimizi övelim.
O zaman burada şöyle bir şey böyle bir yazılar gelsin. Kendimizi övelim bölümü.
Kendimizi övelim.
Ama evet abi.
Telefon yaptık.
Kalp geldi. Aslında şey tabii ya, haklısın aslında. Birçok yazılım firmasının derdi olmayan konuları dert edinmeye çalışıyoruz. Aslında zaten bizim de şeyimiz bu değil mi? Yapmak istediğimiz şey Türkiye'de. Yani birçok kişinin dert olduğunu bilmediği konuları su yüzüne çıkartmak aslında. Çünkü yani evet, her firma şey değil. Böyle çok iyi bir altyapısı yok ya da çok iyi yazılımcıları yok ya da işte çok iyi teknik liderliği yok her firmanın. Dolayısıyla bu firmadaki insanlar bazen geri kalabiliyorlar. Aslında bizim de burada şey yapmaya çalıştığımız konu bu. Yani burada çıkarttığımız bu konuları tartışmamızın temel sebebi bu. Yazılım kalitesinin yani artması. Bence
bu noktada şeyi de anlatmak lazım. React dedik, GraphQL dedik, işte Infrastructure as a Code dedik falan. Hani bunların da niye kullandığımız da belki anlatılması da bu noktada önemli. Yani sadece teknolojiyi kullanmak için teknoloji kullanmaktan ziyade hani bunların belli kendini kanıtlamış sebepleri var. O yüzden aslında kullanılıyor. Yani mesela GraphQL'e ben yavaş yavaş ikna olmaya başladım. Mert anlattıkça.
Yavaş yavaş.
Eskiden değildim. Yavaş yavaş hala bir şeyim var hani. Şüphelerim var ama güzel yani.
Ya peki mesela diyelim ki bir çalıştığın firmada bunları uygulama imkanın yok. Yani diyelim ki firmada diyorlar ki sana test falan yazamazsın. Test istemiyorum diyorlar. Şimdi o firma yani çalışmaya devam etmeli misin? O firmadan ayrılmalı mısın? Ya da aslında şöyle sorayım. Firmadan ayrılma zamanı ne zaman geliyor?
Güzel soru.
Hiç düşünmemiştim. Çok bir anda bir soru gelince.
Hazırlıksız mı yakalandın?
Evet, gerçekten. Ben şöyle düşünüyorum abi. Ya orada biraz daha yaklaşım da önemli. Şimdi firmaların da kendi gerçeklikleri var. Orada firma sahiplerinin, yöneticilerin yaklaşımları gerçekten bir şeyleri deneyimlemek, işin doğrusunu yapmak üzerineyse orada hemen kaçmaya çalışmaya gerek yok. Ama baktın adamlar sürekli böyle bir şey gösteriyor, bir set koyuyor önüne ya da işte kafa yapısı olarak ne gerek var şeklinde sürekli konuşuyorlar. Bir an önce topuklamak gerekiyor oradan diye düşünüyorum. Ama bir şans vermek gerekiyor eğer adamlar gerçekten samimilerse, deneyimlemek, öğrenmek, yapmak istiyorlarsa. Ama güncel durumları nedeniyle yapamıyorlarsa bir şans verilebilir ya.
Ben gireyim mi bir?
Gir abi, gir. Sert gireceksin galiba.
Aa, yok ya, aslında bence şey diye bakmak lazım. Sadece yazılım geliştiriyor olarak bakmamak lazım. İşe girerken veya orada çalışmaya başladığında abi o firmanın hani hep misyon, vizyon falan diye dalga geçiyoruz ama aslında bunlar önemli şeyler yani. Hı hı. Yöneticilerinize bunu sormanız lazım yani. Bizim hedefimiz ne? Yani biz bu işi niye yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Hangi yönde ilerliyoruz biz? Ve bunu yapmak için hani hangi araçları kullanacağız? Hangi teknolojiyi kullanacağız? Çünkü yani teknoloji bir araç ve yazılımcılar bu aracı firmalara sağlayan insanlar, iş gücü. Şimdi tabii ki senin az önce dediğin gibi Mert şey olması gerekiyor. Yani senin kendini up to date tutman gerekiyor. İşte yetkinliğin senin ekmek teknen gerçekten. Ama abi bir hedef doğrultusunda gidiyorsa bir firma, o firmanın belli planları varsa zaten orada Onur'un dediği gibi güvenebilirsin yani bu şey sezdiğin zaman bunu. Bunun olacağına güvendiğin zaman. Ama abi dümdüz bodoslama gidiyorsa işte ya sen yaz da kodu, çalışsın da test mes boş ver hani kalite boş ver çıksın canlıya günü kurtaralım. Ya bu mantalite evet abi o zaman bırakma zamandır yani. En azından bırakma sebeplerinden biridir.
Ben de tek başına teknoloji olarak geri kalmanın bırakma sebebi ya abi şimdi binlerce firma var. İnsanların bir sürü atıyorum legacy kodları da var. Adamlar bundan para kazanıyorlar ve asıl konsörleri yani bundan para kazanmaya devam edebilmek feature'ları ekleyerek ama böyle bir teknolojik altyapıyı geliştirip bir şeye vizyonları olmayabilir. Bir yazılımcı olarak bu beni rahatsız eder. Öyle bir ortamda belki bulunmak istemem. Doğru ama bir yandan da düşünüyorum hani herkes bu noktaya yani o zaman nasıl diyeyim bu oradaki ya şeyi anlatamıyorum. Herkesin böyle bir lüksü olmayabilir.
Ya aslında bir de şey sorusu da var aslında burada. Hani kod için mi yoksa kod insan için mi sorusu da var. Yani belki aslında kritik şeylerden bir tanesi de bu. Şimdi biz sonuçta yazılımcı olarak en son teknolojiyi kullanmayı hep istiyoruz. Yani bizim sonuçta en çok motive, en çok keyif aldığımız projelerin hepsi genelde son teknolojiyi kullanan, yeni şeyler öğrenebildiğim projeler. Ama bunun yanı sıra tabii ki dediğin gibi firmanın gerçekleri de var. Yani özellikle küçük bir yazılım firmasında çalışıyorsan, hepimiz bunu tecrübe ettik zaman zaman. Bu tarz firmalarda yani likit problemi oluşmaya başlıyor. Bu sözü artık hepimizin herhalde şey olmuştur yani. Takıldı kulağına.
3 ay 4 adam.
Aynen. 3 ay 4 adam projelerde çok çalıştık yani. Çünkü bir de şöyle bir sorun var. Doğruya doğru yazılım firmalarının karşılaştığı problemler bu. Mesela çok büyük bir kurumsal firmayla çalışıyor. İsmi lazım değil. Bir telekom operatörü. Türkiye'de ya da bir banka. Bu firmalarla çalışıyor mesela. Bir proje için anlaşıyor bir şekilde. Bir kere orada zaten o firmayla anlaşabilmesi için bir sürü ödün veriyor o yazılım firması. Çünkü o firmaların hepsi gözü dışarıda yani. İşte ben Türkiye'den alayım diye uğraşmıyor. Çünkü sebepleri de var belki. Hani profesyonellikle ilgili, ama zaten kendileri de çok profesyonel değil. Oraya da geleceğim. O firmayla anlaşıyor. Sonra ondan sonra o firma diyor ki sen işi bitir diyor. Ben sana 8 ay sonra paranı vereceğim diyor. Şimdi böyle bir şey dediğin anda sen bir yazılım firmasına zaten çok büyük bir kapitalle girmediyse bu firma işe, mecburen o işi bitirip bir sonraki işe bir an önce girmeye çalışıyor ki hızlı para kazansın. Çünkü maaş ödüyor yani. Yatırımcı da aramıyor bu yazılım firmaları. Genelde böyle melek yatırımcıları da yok yani bu yazılım firmaların. Çünkü yatırım bulmak da Türkiye'de çok zor gerçekten. Dolayısıyla böyle garip problemleri de var yazılım firmaları.
Abi bir yazılım firmasına bir melek yatırımcı zaten niye yatırım yapsın ki? Yani düşününce hani çok çok long shot bir şey yani.
Tabii, bir de yazılım projesi yani. Bu düşünün proje çok yapan firma. Çok zor yani.
Aynen.
Bir de asıl işi yazılım olmayan ama bir yazılım departmanı barındıran bir firmada çalışıyorsan aslında daha da kısıtlanıyor olabilirsin. Gerçi duruma göre hiç kısıtlanmıyor da olabilirsin. Hani kimse abi biz böyle yapacağız bu kadar sürecek deyip de yediredebilirsin diyor. Bu grafikle yapıyoruz.
Kimse karışmıyor böyle. Kafana göre takılıyorsun.
Amazon kullanacağız.
Yani
o tatmin etmeyebilir ama ya. Şimdi bir yerden sonra dışarıdan hiçbir tehlikeye maruz kalmıyorsun. Hiçbir challenge'a maruz kalmıyorsun. Evet. Bir zamandan sonra ondan da sıkılırsın muhtemelen.
Abi yazılımcı kendine mi challenge yaratmalı sürekli? Aslında yani bunu çalıştığın yer sana bu challenge yaratıyorsa bence güzel bir şey. Ama bu her zaman olmayabilir aslında ve kendi kendine challenge yaratabiliyorsan ve o şirkette de süreçler düzgünse gene de ayrılmalı mısın?
Çalıştığın yer konusunda, çalıştığın yer değil de daha çok aslında çalıştığın yer dışarıdaki pazarla ne kadar rekabet içerisinde, bu rekabetin ne kadar farkında, bu önemli. Eğer farkındaysa seni SS bir şekilde challenge zaten sorar diye düşünüyorum.
Seve seve mi?
Evet, seve seve. Yoksa kaçarsın yani. Kaçman lazım.
Ama bir taraftan da zaten bu zorluklar, yani karşımıza çıkan o zorluklar ya da bu teknolojileri kullanma ihtiyacı işte hani belki bu tarz firmalar için mecburiyet. Yani şu anda bence birçok firmanın mecburiyetten infrastructure as a code'da geçmesi lazım. Mecburiyetten DevOps kültürünü kabul etmesi ve yazılımcılarını bu şeyde eğitmesi lazım. Çünkü yani şu anda mesela birçok firma, mesela veri merkezlerinde data center'larla çalışan, on-premise çalışan firmalarda yeni bir sunucu istediğin zaman maliyet var yani. Bu çok bariz. Özellikle mesela şey düşün, bir e-ticaret sitesini düşün. Bir yıllık forecast yapmak, yani donanım forecast'i yapmak çok zor. Çok kolay işler değil yani. Bu yüzden bulut var. Buluta geçiyorsan da mecburen bunları uygulamak zorundasın. Baktığın zaman.
Bir daha abi herkesin eli ayağına dolmuyor işte. Black Friday yaklaşıyor, bilmem ne oluyor, ne yapacağız falan.
Evet. Hani...
Sen orada 2 slider geçiriyorsun, hemen scale oluyor değil mi?
Aynen. Yapıştır makineyi diyorsun, yapıştırıyor ama zor.
Bir dakika. Pull request yaratıyorsun, öyle değil.
Terraform'a şey yapıyorsun.
Yok, telefon açıp sunucu istiyorsun ya. Hangi firmaydı? Böyle on-premise cloud veriyoruz diye.
On-premise. Yani, vermeden söyleyeyim. Bize bir tane Türkiye'deki provider'lardan biri gelmişti toplantıda işte. Amazon'a geçeceğimizi söylemiştik. Bize şey demişlerdi. Biz bir yerle anlaştık işte, Amazon'un on-premise'ini yapıyormuş diye. Size şey yapabiliriz. Amazon verebiliriz. Kendi Amazon'u. Yani böyle bir işte üstüne gelmişlerdi.
Şey değil mi ya? Amazon merdiven altı Amazon yapıyorlar diye.
Aynen. Korsan Amazon CD'si.
Zaten anlamadık, soru da soramadık yani. şey yapamadık lan nasıl oluyor acaba diye. Belki de vardı.
Ben bu DevOps ve Infrastructure as a Code hadiseleriyle ilgili bir şeyler diyeyim. Ya orada bence şeyi anlamak lazım. Bu aslında hani insanlar bunu bleeding edge teknoloji olduğu için kullanmıyorlar yani. Bu firmanın faydasına, yararına bir şey. Ve insanların da yararına bir şey. Sen abi bir insan evladı olarak bir işi yaparken işini rahat yapabilmek için zaten çeşitli eforlar sarf ediyorsun. Değil mi? Bu eforu sarf ederken abi işini kolaylaştırmak ve daha verimini arttırmak için yapıyorsun. Zaten mühendislik dediğin şeyin temelinde bu var yani. Öyle olduğu durumda zaten bu hani en iyi best practice'leri uyguladığın zaman çok hani daha verimin artıyor. O yüzden win-win durumu yani. Sen de yeni teknolojilere adapte oluyorsun.
Abi maliyetler şirketinde düşüyor dediğin gibi.
Ya maliyet düşüyor. Bir kere işte yani server istiyorsun mesela abi. Gecikme var yani. Çat diye koyamıyorsun server'ı.
Tabii canım.
Şu an aynen yani. Benim abi bir tane sunucumu scale etmem gerçekten 5 saniyemi falan oluyor şu anda yani. 5 saniye mi oluyor?
Bizimki scale eder misin şu an bir?
Edeyim mi abi? Hemen arttırıyorum falan diye böyle söyleyeyim.
Yok abi tamam. İnsanları zarara sokuyorum şimdi durup dururken.
Yok ya senin için lafım olur.
Açar. Metre açıyorum ben.
Ülkeden özel request'im gelecek.
Yani peki o zaman mesela diyelim ki firman şimdi aslında birkaç opsiyon var. Mesela diyelim ki kendinin artık daha fazla gelişemediğini düşünüyorsun. Bu senin firmadan ayrılmak istemeni ya da seni motive edecek şeylerden bir tanesi olabilir. Diğer taraftan firmada kötü bir ortam olabilir. Yani yavaş yavaş artık firmanın kültürüyle ilgili problemler yaşıyor olabilirsin. Bu da seni firmadan soğutan bir şey olabilir. Mesela bunun yaşadınız mı hiç? Böyle çok kötü bir kültürde olan bir firmada çalıştınız mı?
Ben çalıştım. Hepiniz çalıştınız. Hepinizi bir tanıyorum.
Hepiniz oradaydınız.
Ya işin kötüsü bazı firmalar bunu o kadar ustaca yönetiyorlar ki hemen hissetmiyorsun.
Nasıl ya?
Yani hissettirmiyorlar bir şekilde. Geç hissediyorsun. Hissettiğinde işten biraz geçmiş oluyor. Yorulmuş oluyorsun falan.
İkna oluyorsun.
Evet ikna oluyorsun.
Yani mesela bekliyorsun değil mi aylarca ekran gelecek diye. İkinci ekran gelecek diye.
Evet evet. Havuç olarak ikinci ekran falan veriyorsun.
Ama o ekran hiç gelmiyor. Godot'u beklerken.
Oo çok kötü.
Fazla mesai hayatın bir parçası haline gelebiliyor.
Evet. O çok kötü bir şey ya.
Bunları bir saysanız abi. Başka neler var mesela böyle sayabileceğiniz?
Abi mesela özellikle mesela bir yazılım evindeysen diyelim ki bir yazılım evindesin. Şey olabilir yani mesela satışçı senden habersiz böyle acayip acayip vaatlerde bulunabiliyorsun.
Oo süper. Evet.
Güzel örnek.
En sevdiğim.
Evet. Ve yani hakikaten Fırat'ı analım burada konuşmuşken yazılımcının kaynak olarak görüntülü firmalar. Evet. Hani orada bir takım insanlar var ve hani şey yapıyor aslında senin en değerli şeyin varlığın ama İşte vuracağım kırbacı zihniyeti.
Ya da şeylerin yöneticilerin aslında daha çok ön planda olduğu. Yani yöneticiler her kararı toplantı odalarında verir. Yazılımcılar ne yaparsa yapar zaten. Çok önemli değil. Yani olmazsa 5 tane daha alırız yani. Headcount açarız. Mesela bu kafalar.
Evet. Yöneticinin ekibi besleyemediği durumlar. Yani ekibi aslında beslemediği durumlar. Yukarıda o odalarda bir şeyler konuşulup bunlar kesinlikle bu odada kalıyor ve yazılımcılar hiçbir şey bilmiyor. Onların hayatlarına yön veriliyor odalarda. Bu arada Uğur bir talebi var.
Evet abi kedi dursun ya. Ne güzel kedi.
Kedili yayın.
Evet. Bu da kedili yayın.
Ama evet satışın ilginç vaatler vermesi güzel örnek oldu. Başka ne var?
Abi bak satış dediniz de özür dilerim Uğur çok kısa bununla ilgili bir şey diyeceğim abi. Şey olmuştu bir böyle bir yazılım evinde yine. Bir satışçı sürekli satış yapıyor abi. Her satışa da beni götürüyor. Ben de satışa gidiyorum. Ben satıyorum yani aslında o satmıyor. Çünkü teknik olarak birisini görmek zorunda teknik bir ürün satıyoruz. Ama günün sonunda prim alan satışçıydı. Ben mesela hiç prim almadım. Ama o şeylerle, o primlerle o satışçı evimi almadı, arabamı almadı. Hani anlatabiliyor muyum? Ben hiçbir şey almadım ama.
Ben kendimi salak götürmüş.
Aynen bayağı yani.
Çok doğru. Gerçekten böyle bir saçmalık olabilir mi yani satış? Vallahi gerçekten satış yapan orada, yani oradaki mühendis ama primi alan başkası.
Mesela.
Bildiğin emek sömürüsü abi bu. Yani artı dolandırıcılık bile diyebilirim yani.
Abi evet ya, kim bilir neler bağladık yani, kim bilir neler bağladı o yazılımcılar zamanında da 5 kuruş alamadı yani.
Abi satış mühendisi diye bir şey var yani sonuçta. Veya evet, işte evangelist vesaire, nasıl tarif edersen yani. Ya ben şey diyecektim. Bence yazılımcı olarak kendi kaderini tayin edemediğin firma toksiktir yani.
Evet.
Öyle diyebilirim. Yani başkaları senin adına kararlar verip sonra o kararları sana böyle silah zoruyla dayattıkları zaman ve kendi kaderini çizemediğin zaman bence sıkıntılı dönem başlamış demektir.
Abi iyi kötü bir, yani bu yazılım evi olmak zorunda değil, nerede çalışıyorsan iyi kötü bir süreç olması gerekiyor çalıştığım firmada. Yani yazılım nasıl geliştiriliyor, hani ya bir yazılım kültürü olmalı ya bir yerde yazılı olmalı, bunlar hani biliniyor olması lazım. Böyle eski firma sesi çok fazla. Hani yazılımcılar abi koyuyorlar odaya, salıyorlar. Hani tasklar falan atılıyor. Orada bir sürü yazılımcı var ama hiçbir takım gibi çalışamıyor falan. Böyle bu da çok kötü bir şey. Yani bir süreç olması lazım. Zaten canını sıkan şeyler bunlar oluyor. Belirsizlik. Ulan nereye gidiyor proje? Ne yapıyoruz? Hani bunlar çok sıkıntılı şeyler bir yazılımcı için.
Ya pek böyle firmalardan İlk refleks olarak direkt kaçmak mı gerekiyor sizce? Yoksa bir mücadele etmek gerekiyor mu? Bir şeyler denemek gerekiyor mu? Denemek gerekiyorsa bu nasıl başlamak gerekiyor?
İdeal cevap mı verelim yoksa gerçekçi bir cevap mı verelim? Onu?
Gerçekçi abi.
Kaç abi, kaç.
Tavuk cevap.
Topukların vura vura.
Ya yok, aslında doğru diyorsun. Yani. Devam et Deniz, özür dilerim.
Gideceksen, yok ben özür dilerim. Yani gideceksen zaten bir şeyleri karıştır da git, belki daha şey olur. En azından deneme yanılma, try by error olayını görürsün.
Ha. Chaos reigns.
Bir şey var. Bir de şöyle deneyelim.
Gidip böyle kağıtları at mesela.
Mesela şey yap yani, her kişiyi bir tane şirketle alakalı yapılan projenin başına koy. Herkes öyle kalsın. Herkes öyle bir şeyler denesin.
Nasıl ya?
Yani mesela yine bir yazılım evinde çalışıyorsun. A, B, C, D, E firmalarıyla anlaştın. Bunları proje yapıyorsun. Her birine ver bir tane elemanı.
Ha, mantıklı aslında.
Duydum en iyi fikir.
Niye yapılmamış acaba zamanında? Neyse.
Ya bak mesela hani bu denenebilir. Hani gitmeden bir yere.
ya da bunları yapmadan firma... Hani ben gidiyorum firma batsın değil de, hani mesela şey de yapılabilir. Ya aslında doğru diyorsun yani. Aslında idealinde yapman gereken şey, eğer o gücü bulursan ki, belki de yani böyle şeylerle karşılaşmadan önce bir firmaya ilk girdiğin zaman bunu yapman lazım. Yani bana kalırsa eğer bir firmaya birisi seni alıyorsa zaten senin problemleri çöz diye alıyor. Dolayısıyla senin orada daha şey olman lazım. Nasıl derler? Vocal diyeceğim de Türkçesi aklıma gelmedi. Daha böyle konuşman lazım yani. Bunları anlatman gerekiyor. Dile getirmen gerekiyor ve bunların çözümlerini anlatman. Eğer sen çözüm bulamıyorsan bunları dile getirmen lazım. Yani konuşturman gerekiyor bu problemleri. Yani bir aslında son çare değil, belki de ilk yapman gereken şey bu. Yani sona bırakmadan firmaya girdin, problemleri gördün. Hemen o problemleri birileriyle paylaşman lazım.
Evet abi, denemek mantıklı. Pasif agresif de yapmamak gerekiyor bence hemen.
Ama orada abi bir konu var. Yani firmanın kültürüyle alakalı. Firma bu senin bu yaklaşımını kabul ediyor mu? Bu değişimi kabul ediyor mu? Değişmeye açık mı? Senin bir şey değiştirmeye gücün var mı yani?
Abi mesela, bir şey soracağım bu arada. Hep şeyden böyle bir şekilde bir firmaya girip kurban olmuş yazılımcıdan bahsediyoruz ama mesela bunlar şirkete girilmeden anlaşılabilecek şeyler mi? Mülakat aşamasında sorularla belki o sempansiyonu.
Tam onu diyecektim.
Zor ama ben şey yapmıştım mesela. Firmadaki başka yazılımcılarla iletişime geçmiştim. Bazı görüştüğüm yerlerde. Adamlara sordum yani siz nasıl bir adam arıyorsunuz falan, nasıl ortamınız falan diye. Mesela Hollanda'daki bir firmayla görüşme yaparken zamanında Türk bir mühendis bulmuştum aynı firmada çalışan. Adama e-mail attım, adam da bana cevapladı yani şey dedi. Ha, onlar sadece söylediklerini yapacak birini arıyorlar dedi. Ben de kestim görüşmeyi mesela.
Ama burada belki de adam şey de olabilir yani şimdi bana rakip çıkmasın.
Yok ya başka bir departman.
İpi kes, ipi yok. Kes.
Uysal'ı kandırmışlar abi, önünü kesmişler.
O sırada elinde Martini falan var böyle. O diyor şuna yazık.
Adam böyle şey, Javier gibi şampanya içiyormuş şu anda.
Gelme çok kötü buralar.
Ama yani doğru bir şey söylediniz. Bence o şeyde olur yani. Mülakatta öğrenebilirsin öyle şeyleri bence. Yani nasıl sormalısın yani.
Nasıl bir soru veya nasıl bir yöntemle bunu anlarsın abi?
Abi
direkt ben sorarım süreçleri. Ne yapıyorsunuz? Yazılım nasıl geliştiriliyor? Bir task nasıl geliyor? Test yazılıyor mu?
Aynen.
Kim karar veriyor? Yani, product manager var mı? Ne bileyim.
Ne ayaksınız?
Her şey eder yani. Product manager, ya bunların da hepsi şey iyi göster. Bunları sahip olup, birçoğuna sahip olup içeride savaş alanına benzeyen firmalar olabilir. Onları nasıl yönettiğinde, nasıl orkestrate ettiğin de önemli değil mi?
Tabii ki abi. Bak mesela bundan 2 ay önce bir firmayla iş görüşmesi yaptım. LendInvest diye. Eğer görüşürseniz hani dinleyenler haberiniz olsun. Korkunç kaotik bir ortam. Bunlar böyle yıllar önce bir CTO almışlar işe. Sonra CTO kaçmış gitmiş. Bunların bir tane o zaman senior yazılımcıları varmış. O senior yazılımcı artık VP of Engineering olmuş orada. Ama yani adam ne yapacağını hiç bilmiyor yani. Hiçbir şey bilmiyor. Böyle bir garip bir şey oldu, böyle bir mülakat sürecine sokmaya çalıştılar beni. İşte dediler ki işte geliyorsun, önce yönetici pozisyonu için görüşüyordum. Engineering Manager rolü için. İşte dediler ki önce VP of Engineering ile görüşeceksin. Görüştüm onunla. İkinci şeye davet ettiler. İkinci şeyin planını gönderdi bana recruiter. Şöyle çalışıyor. Yani şöyle yapıyorlar mülakatı. Önce bir saat şey yapıyorsun. Pair programming yapıyorsun yazılımcılarla. Tamam, çok güzel bir şey bu. Yani kod yazan yönetici arıyor firma. Bu güzel bir şey yani. Ondan sonra product manager'la, head of product'la oturuyorsun. Bir saat onunla konuşuyorsun. Güzel. O sana task'lar veriyor. Requirement veriyor. Sonra bir sonraki bir saatte yazılım ekibiyle bir saat içerisinde o şeyi implemente etmeye çalışıyorsun. Yani aldığın o product manager'dan, head of product'tan aldığın requirement'ları implemente etmeye çalışıyorsun. Yani dedim bu çalışma yöntemi doğru değil. Yani eğer siz hani böyle çalışıyorsanız ben gelmeyeyim. Ama yok yani bunu beni görmek için böyle çalışmayıp böyle beni görmek için çağırıyorsanız bu çok saçma. Yani hiçbir şey anlamayacaksınız dedim. Yok dediler işte falan filan bilmem ne. Hiç görüşmedim mesela ondan sonra. Sonradan öğrendim ki gerçekten de böyle product takımıyla engineering takımı arasında ciddi bir şey varmış. Savaş varmış yani. Product takım bir şeyler yaptırmaya çalışıyor ama mühendisler yaptırmamaya çalışıyorlar. Çünkü işte yani şeyi yönetmeye çalışıyor ama korkunç bir politik şey varmış ikisinin arasında mesela. Mesela bu kokuyu aldım oradan.
Ya bunu alamayabilirsin mesela. Ulan bak product var, head of product bilmem ne var, bak oradan taslar akıyor deyip yiyebilirsin yani.
Tabii yiyebilirsin.
Daha böyle tricky sorulara ihtiyaç var ya. Aklıma gelmiyor.
Tuzaklı. Ama benim en sevdiğim soru bu firmanın en kötü yanı ne diye sormak. Yani mülakatta bence sorulabilecek en güzel sorulardan bir tanesi bu. Sence firmanın en kötü yanı ne? Yani buna ne cevap verdiği kişinin bence çok önemli. Çünkü beklemediği bir soru olacak muhtemelen. Böyle kemküm edebilir ya da biz yazılımcılarımızı çok takdir etmiyoruz diyebilir.
Fazla mesai yok ama bazen ekstra çalışıyoruz diyebilir.
Biz ona mesai demiyoruz diyebilir. Olabilir yani.
Yani öyle şeyler var.
Startup ruhuyla çalışıyoruz.
Abi bak, o...
Buradan herkese söylüyorum. Bir yere girdiğinizde bir esnek çalışma saatleri, iki amatör çalışma ruhu diyorsa zaten bence yeterince donayı almışsınız demek.
Peki böyle diyor İrgin. Ama baktığın zaman böyle gerçekten süper teknolojiler kullanıyorlar. İşte çok güzel bir ekip ruhu var. Mühendisler gerçekten iyi alanlarında. Böyle de bir ekip var. Maaşı da iyi. Hadi iyisin.
Abi yemişim teknolojisini, gelmişim 30 yaşına yani. Ben evime dönmek istiyorum bir saatten sonra artık yani. teknoloji orada şey olmayabilir yani.
Giderim evimde yazarım kodumu.
Abi teknoloji yemiyoruz ki, ekmek yiyoruz yani.
O zaman yani gelen iyi bir teklifi değerlendirmek mi lazım mesela? O konuda ne yapıyorsunuz? Size iyi bir teklif, mesela teklifler geldiği zaman ne yapıyorsunuz? Çalıştığın yerden çok öyle gözüne batan bir problem yok yani. Rutin bir hayatın var. Ama bir teklif geldi mesela. Onunla görüşüyor musunuz? Zor soru değil mi?
Şimdi öyle kişi olarak sormuyorum da sizce görüşülür mü diye sorarım. O ne lan, görüşüyor musunuz?
Hayır.
Hayır, öyle bir şey kesinlikle yapmayız.
Arkadan firma bayrağı çıkıyor değil mi böyle?
Dıt. Abi benim cihazımdan sürekli ben gelen her şeyi değerlendiririm abi, bakarım. Eğer zaten aklında hani böyle oradan sıkılmaya başladıysan, ayrılma fikri böyle beyninin arkasındaysa, zaten kafanın arkasında geziniyorsa, zaten o gelen teklifler, gördüğün iş ilanları falan seni cezbeder. Sonra anlarsın zaten, ha ben ayrılmak istiyorum galiba falan dersin yani. Öyle çalışır genelde bende yani.
Peki bir şey soracağım. Hani teklif almak ayrı bir şey. Teklif aldığın zaman değerlendirebilirsin. Mutsuz olduğun bir firmadasın ve iş arayışına girmeye karar verdin. Şimdi burada bu süreci nasıl yönetmen gerekiyor? Bunu tamamen kimseye bir bilgi vermeden gizli mi yönetmen gerekiyor, yoksa mutsuz olduğunu belirtip ben iş arıyorum demekle bir seçenek mi?
Abi bence gizli saklı falan gibi şey, iş etiğine oturtuluyor böyle şeyler. Dışarıdan bir firmayla görüşmen iş etiğine aykırı falan gibi anlatılıyor ama tamamen firmaların kendilerini korumaya almak için evet, uydurdukları bir şey olduğunu düşünüyorum ben bunun. İş etiği hep firmaya mı çalışıyor arkadaş? Biraz da çalışanı gözetsin yani.
Abi görüşmekten zarar gelmez. Ayrılmaya karar verdiysen tüm bir şekilde haber vermem mantıklı.
Abi ihbar süresi denen yani bir şey var yani sonuçta.
Yani. Ama şey yaparlar mı mesela? Şimdi düşünsene, adam mesela çok böyle kilit bir adam. Gideceğin haberini aldığı zaman hemen böyle başka birisini işe alıp seni böyle kontrpiyede bırakırlar mı?
Nasıl? Bir daha söyle.
Ya mesela düşün, sen çok kilit bir adamsın bir konuda. Senin gitmen firmaya etki yaratır yani. Sonuçta aslında herkesin yaratması lazım bence. İşte gidişin firmaya etki yaratacak. Bunu duyan yöneticin hemen böyle B planına geçip hemen senin yerine adam aramaya başlayıp birisini alıp sana haksız böyle gereksiz şeyler yapar mı? Katakulliler çevirir mi?
Abi bence bu katakulli değil bu arada. Bence bu okey bir şey. Zaten alması lazım yani benim yerimi. Hatta mümkünse ben yerime adam bulayım da koyayım. Hatta bir sürede beraber çalışayım. O adamı on board edeyim, öyle gideyim yani. Bence bu katakulli değil. Hatta yerime adam alıp beni kovarsa tazminat alırım. Daha da güzel.
Makyavelist bir bakış açısıyla.
Aynen. Değil mi? Çok ama pragmatik. Şey,
bence iş görüşmesi yaptığında söylemek zorunda değilsin. İşi kabul ettiğinde, yeni bir işi kabul ettiğinde hemen söylemelisin. İhbar sürecini başlatmalısın. Firma senle işte bir ay, üç ay neyse süre çalışmak istiyorsa çalışır. Ondan sonra öbür tarafa da ne zaman başlayacağını söylersin kendi. Yani bu bildiğin hani pazarlık konusudur yani.
Peki, profesyonel hayat.
Hani evet, iş ortamı güzel. Yani daha doğrusu şöyle bir şirkette çalışıyorsan. Tamam, artık bir şekilde şirket kötü veya sen şirket iyi ama sen bir karar verdin. Abi benim artık ayrılmam gerekiyor diye bir karar aldın kendinde. Nelere bakman gerekiyor? Mesela yüzde kaç bir maaşına zam gelirse ayrılmak mantıklı olabilir? Tabii ki maaş tek bir kriter değil ama nelere karar vermen gerekiyor? Yani?
Abi şimdi ben abi
bununla bağlantılı bir şey sorabilir miyim? Yani araya girip.
Sor abi.
Hepinize sormak istiyorum. Şöyle bir refleks görüyorum insanlarda. Acaba siz de görüyor musunuz? Var mı böyle bir şey diye soracağım aslında. Yani insanlar bir iş teklifi geldiklerinde aslında iş aramaya başlıyorlar. Yani bunu o zaman fark ediyorlar. Bunun nedeni ne olduğunu düşünüyorsunuz? Ya da böyle bir şey daha önce fark ettiniz mi? Adamın hiçbir iş arayışı yok. LinkedIn'den mesaj geliyor, bir anda şey oluyor.
Gaza geliyor.
Evet, neler varmış falan.
LinkedIn'den mesaj atanın title'ı ne? Recruiter mı? Headhunt mı yapıyor? Ne yapıyor? Yoksa böyle şey mi? CTO, VP of Engineering falan filan gibi bir eleman mı atıyor?
Yani bir yere adam seni bir yerlere seni sokacak bir yetenekli birisi işte. Yetkili bir abi.
Özgüven boost abi. Özgüvenin boost oluyor. İş var. Aa diyorsun, bende iş var ya galiba falan diyorsun. Bakmaya başlıyorsun.
Ondan sonra hemen patronunla maaş şeyi, zammı.
Tamamen maddi.
Kaldıraç.
Yani. Yok canım, maddi demiyorum. Özgüven dedim ben. Maddi demedim.
O bendim.
Hayır yani iş teklifi gelmiş. Şimdi ayrılmak için bir motivasyonun var zaten. Bir şeylerden mutsuzsun. Bir iş teklifi gelince mi o mutsuzluğun ortaya çıkıyor?
Farkına varıyorsun diyebilirim ben. Yani ama yani
ben öyle olduğunu düşünmüyorum Onur. Yani herkes öyle bir öyle olur. Evet herkes ol, ben de yani herkes olduğunu düşünmüyorum onun, ama bence şöyle bir şey var. Garip bir şekilde Türkiye'deki yazılımcılarda bir özgüven problemi var anlamadığım bir şekilde. Yani Türkiye'de şu anda yazılımcı çok az. Birçok yazılımcı zaten ülkeyi terk et diyor. Yani dolayısıyla daha da azalmaya başlıyor. Onu da geçtim. Hani onun da dışında daha da önemlisi, Türkiye'de çok fazla yazılım firması, daha doğrusu daha çok yazılımcı ihtiyaç olmaya başlıyor. Çünkü firmalar artık dijitalleşiyorlar. Yeni kurulan birçok firma var yazılımcı arayan. Şimdi zaten aslında burada böyle bir rekabet oluşmaya başlıyor bir taraftan. Böyle bir şey, böyle bir durumda zaten çok yazılımcı ihtiyaç var, ama buna rağmen Türkiye'deki yazılımcılar çok böyle bir nedense özgüven, yani kendilerine güvenmiyorlar. Yani ben şey yapmalıyım demiyor yani, böyle masaya yumruğumu vurup bak sen bunu böyle yapıyorsun ama yanlış yapıyorsun, bilmiyorsun demiyorlar. O yüzden daha da böyle kendi içlerine kapanıyorlar. Firmalarda mutsuz oluyorlar. Ondan sonra bir de iş ararken böyle çok böyle bir ellerini korkak alıştırıyorlar mutsuz oldukları halde. Biraz ona bağlıyorum ben. Yani belki şeyin dediği gibi böyle bir özgüven geliyor. Yani bak arıyorlarmış bana, evet. Demek ki teklif de geliyormuş diye olabilirler. Ama yani benim gözlemlediğim nedense Türkiye'deki yazılımcılar hep ben bir şey bilmiyorum. Ben bir şey bilmiyorum. Böyle çok mütevaziyiz yani nedense. Yani iyi bir şey, kötü bir şey değil ama. Hı?
Mert, ben dediğine katılmıyorum. Görüşmelere gelen herkes, yani ben atıyorum şey, bir chart vardır ya böyle işte, hani şu şunu süper biliyorum, bunu harika biliyorum, bunu en iyi ben biliyorum falan filan diye.
Ama o Survivor mu?
Ya Survivor'da adama soruyorsun ondan sonra nedir diye, kalıyor.
Abi kalıyor da ondan sonra sen niye bir saat adama onu öğretmeye çalışıyorsun? Bence bunu da tartışalım. Ya mülakatları bitmiyor Deniz'in. Kim, öğretmeden göndermiyor kimse ya.
Arkadaşlar domestik işlerinizi dışarıda tartışın.
Kapı orada lütfen. Pardon, şurada senin kapı.
Abi, ben bir şey sorayım mı? Ortalama abi bir yazılımcının iş değiştirme süresi var mıdır? Bir cycle var mıdır burada? Mesela kaç yılda bir iş değiştiriyorsunuz ortalama?
Ya bir güven vermek için minimum bence bir yerde bir yıl çalıştığın zaman bir güven veriyorsun iş değiştirdiğiniz zaman diye düşünüyorum ben. Yani çünkü, bir yıl bence bir yerde kal.
Çünkü senin CV öyle.
Bence kalın.
Sığmıyor.
Yani 6 ay 8 ay.
Adamın CV'si sığmıyor bir sayfaya. Çünkü çok, o kadar çok yerde çalışmış ki. Abi benim bildiğim Türkiye'deki bir istatistik vardı işte bundan 3 sene önce, doğruydu. Hani hala daha doğru olabilir. 3 seneymiş Türkiye'deki ortalama. Yani büyük bir kısmı 3 sene çalışıyormuş. Evet.
Bayağı sadece yazılım sektöründe mi?
IT sektöründe.
IT sektöründe.
Yani sadece yazılımcı değil.
Bence güzel bir metrik ya. İnsanlar mesela hani bir iş yerinde 3 yıl kalmak hani Türkiye'de kolay bir şey değil yani. Hani bazı tabii bazen hani zorlu şartlar olduğu için mesela insanlar kalıyor. Ama bazen de abi mutlu olduğu için kalıyor demek ki insanlar yani.
Ya da mesela bir projenin ortasında oluyorsun abi. Yani mesela ben özellikle bir projenin ortasındaysam, mesela şimdi bu AWS geçişini yapıyorduk önceki firmada, hiç yani bir sürü mesaj geliyordu, hiçbir yere bakmıyordum yani. Firma battı da ben aramaya başladım.
Tabii abi. Odağım vardı çünkü. Ya bir hedefe doğru koşuyordum.
Evet. Yani çünkü çok şey öğreniyordum oradan. O geçiş sırasında. Yani. Şimdi mesela burada bir hedefim var. Mesela şimdi yeni çalıştığım firmada. O hedef bitene kadar ayrılmayı düşünmüyorum. Yani bence birazcık çünkü böyle olmalı abi, yani.
O hedef seni tatmin ediyor abi. Yani iş tatmini veriyor sana, evet. O hedef. Hem yeni şeyler öğreniyorsun. Hem işte yani o koyduğun hedefe doğru ilerliyorsun. Yani böyle bakmak lazım biraz da. Sadece hani aldım maaş, gittim geldim 8 saat geçirdim eyvallah çıktım gittim değil yani mesela aslında.
Evet. Yani bir taraftan da anlamıyorum. Firmalar nasıl rutin hale getiriyorlar yazılımcıların hayatlarını bu kadar. Yani olmaması lazım bence. Bir rutine binmemesi gerekiyor yazılımcının hayatının.
Ya işte orada bir şey var. Çizgi var yani. Bir yerde bir hype driven development koy, bir yerde de legacy koy abi. Onun arasında bir dengeyi sürekli böyle yaptığın uygulamalarda üzerine yeni bir şeyler koyarak yapman gerekiyor. Bence birazcık yazılımcı tutmanın da sırrı bu yani. Sürekli yani bize mesela her projede öğrenebileceğim yeni bir öğrenebileceğimiz bir şey katıyoruz yani. Bence birazcık bu şekilde çalışması gerekiyor firmaların ellerindeki yazılımcı tutmaları içinde.
Şey olmuyor olabilir mi mesela? Yani inovasyon diyeceğim de çok böyle çirkin bir kelime aslında bu. Çünkü birçok Türkiye'de yanlış da yani aslında birçok firmada sadece Türkiye'de değil. Kurumsal dünyada birçok firmada yanlış anlaşılıyor bu kelime. Yani inovasyon mu olmuyor acaba firmada?
Abi zor soru. Bence inovasyon olsa bile bazen sadece business tarafında oluyor. Mesela yazılımını maintenance moduna geçiren firmalar oluyor abi. Bitmiş artık yani ürünü bitmiş adamların maintenance modundalar, support modundalar. Çok fazla yeni bir teknoloji yok yani dönmüyor. Ya bu durumda zaten genelde yazılım ekibini küçültürler zaten ama mesela bu noktada işte şey olan o yeniye yönelen kafadaki adamlar zaten ayrılır takımdan ama bazen de hani orada kalıyorsun. Yeni bir şey çıkmıyor mesela. Yani yapacak bir şey yok yani. O noktada iş bakman lazım.
Sen ne düşünüyorsun Onur?
Ben paylaşmayayım. Ben yayından sonra paylaşacağım.
Yani aslında şu anda teknoloji ilerliyor. Teknolojinin ilerlemesinin sebebi aslında firmaların daha fazla rekabet etmeleri. Aslında yani rekabet edebiliyor hale gelmeleri ya da birbirleriyle yarış içerisinde olmaları düşündüğün zaman işte birçok aslında hayatımıza giren teknoloji biraz da bu sebepten oluyor. En başta konuştuğumuz gibi, Uğur'un söylediği gibi bir sebebi var bunların yani. Bunlar öyle sadece yapmak için yapmıyoruz bunları. Ama yine de mesela bir noktadan sonra ben ürünün bitmesini anlamıyorum. Yani nasıl bitebilir ürün? Mesela iş nasıl bitebilir? Yani olacak iş mi?
Abi ürün var ürün var mesela bizim işimiz bitmiyor ama işini bitirip mesela projeyi teslim etmiş insanlar tanıyorum. Şu an maintenance modundayız diyor mesela yani.
Abi ürün biterse firma biter gibi geliyor bana ya sürekli çünkü işin o senin yani.
Herkes ürün firması değil abi ama öyle bak yani.
Ama abi sonuçta mesela düşün bir kurumsal firmadasın firmanın iş süreçleriyle ilgili bir şeyler yapıyorsun. İlla iş olmalı yani. Hani ürün o da bir ürün. Hani sonuçta günün sonunda senin müşterin hiç müşterin de olsa ürün yani.
Abi Microsoft bile 30 yıldır ofis çıkartmayı başarabiliyor yani.
Excel.
Bekleyecek bir şey bulabiliyorsun.
Ama hani öyle bir durumda abi. Diyelim kurumsaldasın. Bitirdi yazılım ekibi projeyi. Hani maintenance moduna geçirip yazılım ekibini yeni bir projeye kaydırırlar yani. Anlatabiliyor muyum? Ama kaydırmıyorlarsa sen abi paso maintenance yapacaksın, bug fix edeceksin, support'a bakacaksın falan diyorlarsa zaten yazılımcı için bence cehennem yani. Çünkü
bug fix de bir noktadan sonra bitmiyor mu? O zaman hani ürün bitti, bug fix bitti.
Bug fix bitmez
ben
abi.
Öyle. Teorik olarak bitiyor da pratikte hiç görmedim gerçekten ya.
Yok yani.
Ben de anlayamıyorum gerçekten. Neden böyle bir şey, nasıl böyle bir şey olabilir anlamış değilim.
Yani matematiksel teorisi var ya. Sen bug fix ettikçe daha çok bug üretiyorsun.
Zaten. Entropi artıyor değil mi? Entropisini arttırıyorsun sistemin.
Fizikçi konuştu yani.
Yani. Üzücü tabii yani yazılımcının böyle rutine binmesi, şey olması işte sonuçta kimsenin istemediği bir şey aslında. Bence en çok da yazılım firmalarının yöneticilerin istemeyeceği bir şey olmalı bence bu. Ya da işte teknoloji ekiplerinin istemeyeceği şey. Ama bir taraftan artık hani ayrılmaya karar verdiysen o zaman sizin için önemli olan mesela aslında şöyle özetlemek de gerekirse birazcık daha yeni zorluklar, yeni karşına çıkabilecek yeni mücadeleler aslında arıyorsun. Çalıştırmak için çok uğraştım.
Bazıları da seviyor ama böyle kalmayı. O da ayrı bir problem. Bazı yazılımcılar. Ama maaşımı alıyorum moduna giriyorlar. Hala var bunlar sektörde inanmayacaksınız ama.
Comfort zone işte abi.
Evet abi.
Ama sonra bir sonrakinde iş değiştirmek zorunda kaldığı zaman ne yapacak o adam?
Evet abi.
Valla hala
abi.
acaba değiştiremeyecek mi işte? Ben de öyle düşünüyordum da hala LinkedIn'de falan etrafta MS SQL, ASP.NET, MVC bilen yazılımcı aranıyor ve senior aranıyor falan. Lan bunun senior niye ihtiyacın olsun? Böyle bir uygulamadığın senior developer'a bilmiyorum ama oluyor yani.
Ben şey hatırlıyorum ya, ben bundan 5 sene önce çalıştığım bir firmada, 5 sene oldu herhalde, şey demişti birisi bana, ben Ajax ve XML öğreneceğim demişti. Yani bana böyle geldi mesela. Ben biraz kendimi bu alanda geliştireceğim dedi mesela.
Abi 5 sene önce bile artık Ajax'a Ajax demiyorduk yani.
jQuery diyorduk. jQuery diyorduk değil mi? Artık fetch diyoruz. Üzücü yani. Ama bu belki de şey de olabilir yani, karşılarında iyi rol model olmaması firma. Aslında bu bence yöneticinin problemi. Yöneticilerin bunu çözmesi lazım. Yani eğer bir yazılımcı seni böyle konuşuyorsa ağızla kürekle vurmak yerine onu işte şey yapıp yani şey göstermen lazım. Vizyon açman lazım. Kafa açman lazım yani. Ya da kürek.
Kürek galiba.
Abi ama günlük terminini
pardon. Kendini diri tutman gereken meslekte zaten sevmeden yapabileceğin bir iş değil bence. Hani sürekli bir şeyler öğrenmek, para kazanmak için şey çekilecek şey değil yani. Nefret ederek yapabileceğim bir şey değil daha doğrusu. Ben böyle abi, düşünüyorum.
Biz çok idealist yaklaştığımızı düşünüyorum bazen.
Yok çünkü abi.
Gerçekten var bu adamlar ya.
Var ama olmamalı.
Şey demiyorum, olmamalı. Bence de olmamalı ama sanki böyle bir şey yokmuş gibi konuşuyoruz bazen ama çok bence ciddi bir oranda bu adamlar var. Ve bu adamlar yaşamaya devam ediyorlar.
Abi ben bunun kültürle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani kültür derken yazılım kültürüyle ilgili. Türkiye'deki yazılım kültürü çok sağlıklı değil. Çünkü şimdi düşündüğün zaman Avrupa'yı ya da Amerika'yı düşün. Oradaki yazılımcılar bu Agile ilk ortaya çıktığı zaman o Agile'in o zorluklarını yaşamış insanlardan yöneticiler oldular. Ondan sonra bunlar tabii işi bir ileriye götürdüler. Ama bizim Türkiye'deki bizim jenerasyonu şu anda 30 yaşında olanların yöneticileri, artık biz şimdi yönetici oluyoruz. Bizim yaşımızdaki insanlar yönetici oluyor ama bizim yöneticilerimiz bundan 5 sene önce, 6 sene önce, belki 10 sene önce o Türkiye'deki o çok kötü yazılımcılarından oluşuyordu. Yani o çok kötü bir kültürden geliyorlardı zaten. Onlar o kültürü devam ettirdiler. Şimdi artık yeni gelen nesil belki bunu birazcık daha değiştirecek. Çünkü bizden sonra gelen nesil de, hani bizden sonra böyle şu anda yeni yazılım hayatına başlayanlar da öyle kötü başlamıyorlar yani. Çünkü artık internet var, birçok şey var. İşte bizim gibi podcastler var ya da birçok kaynak var. Türkçe bir şekilde de var bunlar. Dolayısıyla bunlardan öğreniyorlar, duyuyorlar, bir keyword alıyor. Bir de gençsin yani. Yanıyorsun yani. Ateş alıyorsun. Onlar da şey yapıyorlar, o kültürü değiştirecekler diye umuyorum. Yani bu birazcık zaman alacak. Bence bu konuştuğumuz o kötü örnekler bizden önceki neslin halt etmesi.
Evet evet, katılıyorum.
Zaten bizden sonraki neslinde bizi aşması lazım.
Tabii. Daha hızlı.
Bir sonraki, iki nesil sonrasında daha çok temizlendi.
Şimdi aşmasınlar diyorsun.
Ayak boğulmasınlar.
Yani işte böyle değiştireceğiz hep beraber kültürü. Yani birçok yayın var bizim gibi. Herkesin amacı da aynı aslında. Bunları konuşmak. Bunları konuştukça, dile geldikçe, birileri bizi dinledikçe değişecek bir şeyler umarım.
O zaman ilk canlı değil, videolu podcastimizin sonuna doğru mu geliyoruz?
Evet. Bundan sonra böyle mi yapacağız Deniz hep?
Bence yapalım ya. Bak hiç edite ihtiyaç olmadan.
Değil mi ya? Yani ne abi, güzel aktı gitti yani.
Profesyonelleşmişiz
evet,
ya.
Evet evet.
Vallahi artık alışmışız yani.
Kendimizi övdük.
Evet. Gene. ne pisiz ya.
Yeminim dinlenme oranları düşecek bu yayından sonra, ne pis adam yapmış diye ya.
Bu arada bizim bir VTR'ye ihtiyacımız var. Diğer Deniz. Yani bunun bir şeyi olmuyor. Bir jeneriği olması lazım bunun. Bir jenerikle açılması falan lazım.
Yapalım. Bir kez
İşte Murat'la falan yapmıştık bir şeyler böyle.
O güzeldi ya. Falan yapıyoruz böyle bir şeyleri.
Ama bu podcast. Ama Code Fiction Production'da bu daha böyle bir düzenli yayın. Yani böyle bizim bir marka müziğimiz var yani, flütle de çaldık. Ve onu piyanoda çalmaya çalışıyorum şimdi.
Tamam. Bunun bütün müzikleri birleştiririz. Arkaları da böyle işte kafalardan gülen videolar falan koyarız.
Çünkü herkes poz versin o zaman. Öyle bitirelim. Kedi ya da kediyi kullanabiliriz.
Kediyi sokuyoruz. Kediyi
getir. Sıra sende. Programı kartuş kapatıyor bugün. Kızım kapat programı.
Bilgisayarı yiyecek şimdi. Program kapanacak.